Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 7 Ordubehş 1401 Hicri Kameri 25 Ramazan 1443 ve miladi 27 Nisan 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlardan ardından sırasıyla Halk Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'nin sınır dışı müdahaleleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Dünya Kudüs Günü, İslam Ümmetinin Haykırış ve Direniş Günü, Allah'a Yakarışlar ve Kalıcı Eter isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Filistin halkının mazlum ve aynı zamanda güçlü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı reisi Çin Savunma Bakanı ve Irak Meclis Başkanı ile bir araya geldi. Çin Savunma Bakanı ve Irak Meclis Başkanı İranlı mevkitaşları ile bir araya geldiler. İran'da Dünya Kudüs Günü etkinlikleri düzenlenecek. Erdoğan ile Guterres arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve Rusya, Ukrayna ordusunun Avrupa ve Amerika'dan gelen silahların bulunduğu hangarını vurduk dedi. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi Dünya Kudüs Günü'nün yaklaşmasına değinerek Filistin halkının büyük fedakarlıkları ve Siyonistlerin kötülük ve cinayetlerin zirveye çıktığı dikkate alındığında bu yılki Dünya Kudüs Günü geçen yıllardakinden daha farklıdır ve mazlum ve aynı zamanda güçlü Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olmakla onların gücüyle moralini artırmalıyız dedi. Yüzlerce üniversite öğrencisi ve öğrenci kuruluşları üyelerine kabulünde konuşan İslam İnkılabı rehberi, zulme boyun eğmemeyi İslam İnkılabı'nın özelliklerinden biri olarak nitelendirerek, bu üyeler dünyayı sarstı ve milletleri İslami İran'a yöneltti ve bundan dolayı geçtiğimiz yıllarda herhangi siyasi bakış açısı ile göreve gelen her cumhurbaşkanı yurt dışı gezilerinde halklarla bir araya geldiğinde o halklar cumhurbaşkanlarımıza sempati duymuş ve yaktıkları Amerika bayrağı yerine İran İslam Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmışlardır dedi. İslam İnkılabı rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü. Öz İslam'a dönüş ve Filistin konusu İslam devriminin diğer üyelerinden sayılıyor. Kimliksizleştirme ve ülküsüzleştirme uyanık olmamız gereken iki kaygı verici unsurdur. Ancak kimilerin kimlerin kimliksizleştirme, ülküsüzleştirme ve bağımsızlaştırma peşinde olduğu ve ne kadar başarılı olup olmadığı meselesi üniversite ve akademi camiası ile düşünülen görevidir. Ayetullah Hamine, bu yılki Dünya Kudüs Günü eskilerine kıyasla daha farklı geçecek diyen Ayetullah Hamine'yi Filistin halkının büyük fedakarlıkları ve Siyonistlerin kötülük ve cinayetlerinden zirveye çıktığı dikkate alındığında bu yılki Dünya Kudüs Günü geçen yıllardakinin daha farklı olacak ve mazlum ve aynı zamanda güçlü Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olmakla onların gücüyle moralini artırmalıyız. İsrail ne halt ediyorsa Amerika ve Avrupa onu destekliyor, dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Tahran'da Çin Savunma Bakanı'nı kabul ettiği görüşmede İran ve Çin yetkililerinin uzun vadeli stratejik işbirliği için ciddi iradeye sahip olduğunu belirtti. Çin Savunma Bakanı General Feng'i kabul eden Cumhurbaşkanı Reisi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin İran ile Çin'in stratejik işbirliğinin artan önemini gösterdiğini ifade ederek, tek taraflı eylemler ve sultacılığın ülkeleri kontrol etmek ve sürdürülebilir ekonomilerin büyümesini engellemek için olduğunu, tek taraflılıkla mücadele için bağımsız ülkelerin işbirliğinin şart olduğunu kaydetti. İran'da yatırım için büyük fırsatların bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Reisi, tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilen Amerika'nın bugün azami baskı politikasının yenilgiye uğradığını itiraf ettiğini söyledi. Reisi, İran milletinin direniş ve mukavemet ile kendi hak ve taleplerine ulaşmanın mümkün olduğunu kanıtladığını belirtti. Çin Savunma Bakanı da İran ve Çin'in işbirliğinin bölge ve dünya için güvenlik sağladığını ifade ederek tek taraflı eylemleri reddetti.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aşlıyan, bugün Tahran'a gelen Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Wei Feng ile görüştü. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aşlıyan bu görüşmede İran'ın komşu ve Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirme politikasına değinirken, İran ve Çin arasındaki çeşitli boyutlardaki işbirliğinin önemli ve stratejik ve tarihi olduğunu ve iki ülkenin uluslararası gelişmeler karşısında ortak tutum sergilediğini söyledi. Bölgesel ve uluslararası gelişmelere dikkat çeken Tuğgeneral Aşlıyan'ı, dünyada büyüyen güvenlik krizlerinden duyduğu endişeyi diri getirerek bu krizlerin birçoğunun Batı'nın yayılmacı politikalarından ve dünyadaki güvenlik boşlukların kötüye kullanılmasından kaynaklandığını vurguladı. Tuğgeneral Aşlıyan'ı ortak güvenlik sorunlarını ve tehditlerini dünyadaki tek taraflılık sürecine karşı çıkan bağımsız ülkeler arasındaki işbirliği gölgesinde başa çıkılabilir, dedi. Sultan düzeni ve Amerika'nın düşman projesine ve dünyanın farklı yerlerinde varlığı sürdürme bahanelerine atıfta bulunan Tuğgeneral Aşlıyan'ı, tarihsel deneyim, Amerika'nın askeri varlığı bulunduğu hiçbir yerde güvenlik ve istikrar sağlanmadığını, tam tersine güvensizlik, istikrarsızlık, anlaşmazlık, savaş, yıkım ve yerinden edilme meydana geldiğini kanıtlamıştır, ifadesini kullandı. İran Savunma Bakanı bu doğrultuda Batı'nın dünyadaki insani krizler karşısındaki çifte standartlarını eleştirdi. İran'ın terörizm ile mücadele ve bölgede güvenlik sağlama konusundaki yapıcı rolüne değinen Tuğgeneral Aşlıyan'ı, Şehit General Süleymani'nin bu yöndeki hizmetlerini de hatırlatarak İran'ın bölgesel terörizmle mücadeledeki eylemleri olmasaydı, bu kötü olayın dünyanın diğer bölgelerine yayılmasına tanık olabilirdik ifadelerinde bulundu. Tuğgeneral Aşlıyan'ı İran'ın Fars Körfezi'ndeki stratejik politikasına atıfta bulunarak bölge ülkeleri arasında güvenlik görüşmeleri yapılması gerektiğini vurguladı. Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Wei Feng, bu görüşmede İran ve Çin'in tarihsel ilişkilere sahip olduğunu belirterek iki ülke arasındaki stratejik savunma işbirliği düzeyini artırmak amacıyla İran'ı ziyaret ettiğini söyledi. Dünyadaki birçok savaşın ve güvensizliğin Amerika'nın sultacı ve tek taraflı eylemlerinden kaynaklandığını belirten General Feng, İran ve Çin silahlı kuvvetleri bu eylemlerin etkisiz hale getirilmesinde ve terörizm ile mücadelede önemli bir rol oynayacaktır, dedi. Çin Savunma Bakanı ayrıca İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aşiyani'yi Çin'i ziyaret etmeye davet etti.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Irak'ın uzun geçmişe dayalı ilişkilerine değinerek, İran ve Irak ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi için ciddi bir iradeye sahiptir ve iki ülke arasındaki derin ve dostane ilişkileri hiçbir faktör bozamaz. Biz birbirimizin zor zaman dostlarıyız dedi. İran ve Irak meclisleri arasındaki ilişkileri olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Reisi, Irak Meclisi komşu ve bölge ülkeleriyle parlamenter işbirliğini geliştirme yeri olabilir. İran bu konuda Irak Meclisi'ne herhangi bir yardımı esirgemeyecek ifadesini kullandı. Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi de iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak tüm Irak halkının İran'la ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu ifade etti. Irak Meclis Başkanı Muhammed El-Halbusi ayrıca Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani ile de görüştü.
Irak Parlamento Başkanı Halbusi bugün Tahran'a giderek İran İslami Şura Meclis Başkanı Mehmet Bakır Galibaf ile görüştü. İran İslami Şura Meclis Başkanı Mehmet Bakır Galibaf, İran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Meclis Başkanı Mehmet El-Halbusi ile görüştü.
İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf bugün Tahran'da Irak Parlamento Başkanı Muhammed El-Halbusi ile görüşmede İran milletinin ziyaret konusunda en önemli isteğinin Erbayin günlerinde kara sınırlarının açılması olduğunu, Irak Meclisi ve hükümetinde bu talepte bulunduklarını kaydetti. İslami Şura Meclisi Başkanı 12. Meclis ve 13. Hükümetin komşular ve bölgeleri önceliği ile ülkelerle ilişkileri geliştirme politikasına sahip olduğuna işaretli, Irak ile çevre başta olmak üzere kültürel, siyasi ve ekonomik münasebetlerin derinleşmesini istediklerini ifade etti. Galibaf, İran milleti, devleti ve meclisinin Irak hükümeti ve parlamentosuna gereken desteği vereceğini işaretle, Irak'ta yeni hükümetin kısa sürede kurulmasını temenni etti. Galibaf, güçlü İran'ın her daim güçlü Irak'ın yanında olup el ele vermelerini istediklerini, çünkü İran ve Irak'ın bölgesel, siyasi, askeri ve ekonomik konularda ve İslam ülkelerin münasebetlerinin pekişmesinde önemli rol ifa ettiklerini söyledi. Ortak basın toplantısında konuşan Irak Parlamento Başkanı El-Halbusi de iki dost, kardeş ve komşu ülkenin ilişkilerinin sürdürülebilir olduğunu, böyle de olmaya devam edeceğini belirtip, milletlerin yaptırıma maruz kalıp tehdit edilmesine izin vermemeleri gerektiğini işaretle iki ülkenin ilişkileri ve işbirliğinin gelişmesini temenni etti. Halbusi ayrıca İran'da istikrarın Irak ve bölgede olumlu etkisi olduğunu, aynı şekilde Irak'ta istikrarın İran ve bölge üzerinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır İken'e Filistin'in mahvolmayacağını belirterek Siyonist rejimi devlet terörünün tekelci simgesi olarak nitirledi. Mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında muhtelif etkinlikler düzenlenmektedir. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır İken'i de bugün Filistin referandumu Çalıştay'ında yaptığı konuşmada Filistin konusu ile ilgili tüm konular arasında hiçbir meselenin insan hakları ve hayatı kadar önemli olmadığını ifade ederek Siyonist rejimin uluslararası insan hakları ihlalinin somut muktesabatı olduğunu vurguladı. Siyonist rejimin insan hakları ihlali ansiklopedisinin tekeli olduğunu ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı, Siyonist rejimin tarih ve dünya boyunca insan haklarını sistematik olarak ihlal eden simge olduğunu kaydetti. Bakire'nin belirttiği gibi Filistin'de barış, Siyonistlerin işgali ve saldırganlığı ile hiçbir bağdaşlığı olmayan adalete dayalı olarak sürdürülebilir şekilde sağlanabilecek.
İran genelinde Cuma günü 29 Nisan tarihinde Dünya Kudüs Günü nedeniyle çeşitli etkinlik ve yürüyüşler yapılacaktır. Her yıl dünya ile birlikte İran'da Ramazan ayının son Cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak anılıyor. Tahran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkanı Hüccetü'l-İslam Muhammed Hüseyin Musapur, bugün düzenlediği basın toplantısında Dünya Kudüs Günü etkinlikleri hakkında açıklamada bulundu. Bu arada bu yıl Dünya Kudüs Günü münasebetiyle ilgili etkinlikler için hazırlıklar sürüyor. Bu münasebetle hakkında müstazaflar cemiyeti bir mesaj yayınladı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Her yıl olduğu gibi bu yılda mübarek Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü dolayısıyla çeşitli etkinliklerle mazlum Filistin halkına destek ve Siyonist İsrail zulmüne karşı tepkiler çeşitli etkinliklerle dillendirilecek. Siyonist işgal çetesinin Filistin toprakları üzerinde Müslümanlara yaptığı zulme dikkat çekmek ve gündemde tutmak amacıyla ilan edilen Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bu yılda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Konuyla ilgili Mustazaflar Cemiyeti bir mesaj yayımladı. Tarih boyunca Haçlı istilasından Siyonist işgale kadar gerçekleşen fütursuz her saldırının ümmetin gaflet ve parçalanmışlığından cesaret alındığını ve gün geçtikçe söz konusu işgalpervarsızlığının artırıldığına dikkat çekildi. Oysa Kudüs ve Aksa mücadelesi yalnızca bir ırkın veya devletin vazifesi değil, bilakis İslam ümmetinin tamamını ilgilendiren ulvi bir sorumluluktur denildi. Mustazaflar Cemiyeti olarak Kudüs ve Aksa'nın özgürlük için atılacak her adımı desteklediğimizi belirtir. Bu vesileyle her yıl Ramazan'ın son cuma günü idrak edilen Kudüs günü kapsamında yapılacak olan kitlesel basın açıklamaları ve etkinliklere başta temsilciliklerimiz ve üyeliklerimiz olmak üzere tüm Müslümanların katılmasını bekliyoruz açıklamasında bulunuldu. İstanbul'da da cuma günü önemli etkinlikler düzenlenecek. İstanbul Halkalı'da da Kudüs günü dolayısıyla görkemli bir etkinlik tertip edilecek. İlan edildiğinden bu yana her yıl İslam aleminde ve tüm dünya ülkelerinde Kudüs davasına gönül veren özgür ruhlu insanlar tarafından büyük coşku ile ihya edilen Kudüs gününün bazı İslam ülkelerinin Siyonist İsrail'in ve İsrail'e normalleşme adımları attığı bu yılda görkemli bir şekilde ihya edilmesi, böylece Siyonistlere ve işgalcilere cevap verilmesi bekleniyor. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan üst düzey bir heyet bugün Tahran'a geldi. Hamas liderlerinden Usame Hamdan ve hareketin Tahran temsilcisi Halid Kaddumi, Hamas'ın siyasi büro üyesi ve İslam Arap İlişkiler Ofis Başkanı Halil Heyye'ye Tahran ziyaretinde eşlik ediyor. Hamas heyeti cuma günü İran'da düzenlenecek olan Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılarak burada bir konuşma yapacak.
Katar'ın başkenti Doha'da İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Dünya Kudüs Günü etkinliğine Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh katıldı. Doha'da İran Büyükelçiliği'nde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliği Hamas lideri İsmail Haniyeh'in yanı sıra Filistin'in Doha Büyükelçisi, İslam ülkeleri büyükelçileri ve diplomatları ve basın mensupları katıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, iki komşu olan İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için uygun potansiyel ve imkanlara sahip olduğunu kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi, bugün Erdebil valisiyle yaptığı görüşmenin marjinde gazetecilere yaptığı açıklamada yakın gelecekte sınırların yeniden açılacağına işaretle korona salgını döneminde diğer ülkelerle sınırların kapalı olmasına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti sınırının İran İslam Cumhuriyeti ile ticari ve geçişler için açık tutulduğunu belirtti. Dün İran Dışişleri Bakanı Ekonomi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehdi Seferi, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililer ile bir araya gelmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri telefonda görüşmesinde Ukrayna'yı ele aldılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Rusya ve Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirmeden önce Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti.
Karadeniz'deki mayınlarla ilgili ilave tedbir alındığını belirten Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı'nı yakından gözetliyoruz, herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için tespit radarları koyduk dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein hava üstünde gerçekleştirilen Ukrayna'ya yönelik savunma ve güvenlik istişare grup toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de parti genel başkanları meclis çoğunluğu için her türlü seçeneği konuşuyorlar. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Balkan zirvesinde dördüncü kez bir araya gelen altı muhalefet liderinin iktidar değişikliği için her formülü masaya yatırdığına işaret ediliyor. Liderler geçen pazar günü Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın ev sahipliğindeki Balkan zirvesinde buluştu. Edinilen bilgiye göre Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nde Millet İttifakı'na katılımdan çok seçim birlikteliği konuşuluyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 2018'de sona erdiği ifade edilirken ancak bu partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi için yeniden bir masaya oturduğu, bunun adının da ittifak değil birliktelik olduğu vurgulanıyor. Genel başkanların da toplantıda yaptıkları değerlendirmelerde bu ittifakın 2023 seçimlerinde devam edip etmeyeceğini masaya yatırdığı ve farklı alternatifler üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Muhalefetin Cumhur İttifakı'ndan sadece daha fazla milletvekilini parlamentoya katmak istediğine dikkat çekilirken bu alternatifler kapsamında da DEVA ve Gelecek Partilerinin ittifak içinde yer almamasının gündeme geldiği ileri sürülüyor. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da ayrı bir ittifak çatısı altında olmaktan yana tavır izlediği kaydediliyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın da geçen günlerde Millet İttifakı'na ilişkin söylediği "Biz henüz ittifakta değiliz" sözleri anımsatılıyor. Liderlerin masada %15 civarında olduğu ifade edilen daha önce AKP'ye oy vermiş ancak yeni bir çıkış yolu arayan seçmenin isteklerini de masaya yatırdığı belirtiliyor. AKP'nin milliyetçi muhafazakar seçmeninin oy tercihinde Deva, Gelecek ve Saadet Parti'den oluşan bir ittifakın daha belirleyici olacağı ileri sürülüyor. Bu durumda bir yanda AKP ve MHP'nin seçmen kitlesini hedefleyen Deva, Gelecek ve Saadet Partisi ittifakı olması durumunda, diğer yanda da merkez sağ ve sol seçmeni hedefleyen CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ittifakının olabileceği kaydediliyor. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki haber bültenimizin son haberini dinliyorsunuz. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov'un açıklamalarına göre Rusya ordusu denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli kalibre füzeleri ile Zaporojye ve Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna ordusu için gönderilen büyük miktarda silah ve mühimmatların bulunduğu hangarları imha ettiğini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Müslümanların Dünya Kudüs Günü etkinliklerine katılma coşkusu konusunda. Dünya Kudüs Günü'ne yaklaştıkça dünya genelinde Müslümanların bu etkinliklere katılma coşkusu artıyor ve aynı şekilde Siyonist rejimin Müslümanların haykırışından endişe ve korkuları tırmanıyor. İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından mübarek Ramazan ayının son cuması, mazlum Filistin halkının Siyonist işgalciler karşısında ülkelerini küresel bazda savunmak amacıyla Dünya Kudüs Günü olarak adlandırıldı. Bu olayın üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Asya ve İslam ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki Müslümanlar ve azade insanlar her sene mazlum Filistin halkına destek ve dayanışma içinde bulunmak amacıyla yürüyüş düzenliyorlar. Siyonistler zaman ilerledikçe Dünya Kudüs Günü'nün unutulacağını zannederken, her geçen sene Dünya Kudüs Günü etkinlikleri önceki yıllara göre daha görkemli ve coşkulu şekilde, üstelik daha fazla ülkede düzenleniyor. Mübarek Ramazan ayının son cumasına yaklaştıkça Müslümanların bu büyük gün dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılma heyecanı artıyor ve sabırsızlıkla işgalci Siyonistlere olan öfke ve nefretlerini haykırmayı bekliyorlar. Rusya Müftüler Konseyi üyelerinden Anar Ramazanov bu bağlamda şöyle diyor. Rahmetli İmam Hümeyni'nin bu girişimi Filistin meselesinin unutturulmasını ortadan kaldırdı ve yeniden canlandırdı. Öyle ki bugün Filistin meselesi yeniden uluslararası gündeme taşınmış ve dünyada birçok millet meselenin çözümünü destekliyor.
Kuşkusuz Dünya Kudüs Günü sırf bir işen değildir. Kudüs-i Şerif'i anmanın da yanı sıra milletlerin bilincinin artması ve Filistinli gruplar arasında birliğin pekişmesi ve Filistinlilerin maddi ve manevi kabiliyetlerinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca bugün ve gelecek nesillerin tümüyle Siyonistlerin işgalci olduğu noktasında bilinçlenmesine yol açıyor. Bu nedenle seneler geçmesine rağmen işgal altındaki Filistin'de işgalcilerle mücadele çığlığı hala atılmakta ve Siyonistler çeşitli yöntemlere başvurmalarına rağmen bu feryadı susturabilmiş değiller. Batı Asya uzmanlarından Sadra Hüseyin'i bu bağlamda yaptığı değerlendirmede ırkçı Siyonist rejimi çöküşünün başladığını ve başlanan tersine göç ve yaşanan çeşitli sorunlar yüzünden Siyonist uzmanların bile işgal topraklarında iç savaşın patrak verebileceği konusunda uyarıda bulunduğunu belirtti. Sonuç itibariyle son senelerde koronavirüs salgını yüzünden eylemler ve etkinliklerin düzenlenmesinin yasaklanmış olmasına rağmen Dünya Kudüs Günü etkinlikleri bu sene İslam-İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerde sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlenecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli ülkelere hakim özel şartlardan dolayı bugün düşünürler, elitler ve sosyal medya aktivistleri üzerine ağır görevler düşmekte ve onlar geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede Siyonistlere karşı feryat ve arkadaşların canlı tutulmasında önemli bir etkin role sahiptir. Özellikle bu sene Siyonist askerlerin Filistinliler ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı cinayetlerinden tırmandığı için Dünya Kudüs Günü etkinliklerinin gerek sanal ortamda gerekse sahada düzenlenmesi oldukça büyük önem arz ediyor. Çünkü bu etkinlikler hem dünya Müslümanlarının Filistinlilere olan dayanışmasını gözler önüne serdiği gibi işgalci İsrail'in cinayetlerini karşı olan Müslümanlar ve özgürlükçilerin nefret ve öfkesini dünyaya açıkça gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz silahlı direnişin Siyonist rejim karşısındaki en önemli direniş tarzı olmasıyla ilgili. Filistin İslami ve Milli Direniş Grupları yaptıkları açıklamada İsrail rejimi karşısında silahlı direnişin en önemli direniş şekli olduğunu işaretli, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için güçlerin seferber ve tam hazırlıklı olması gerektiğini deklare ettiler. Beytül Mukaddes ve Mescid-i Aksa avlusu 15 Nisan tarihinden itibaren Siyonistler ile Filistinliler arasında son bir yılın en şiddetli çatışmalarına sahne olmaktadır. Bu çatışmalarda şimdiye kadar en az 350 Filistinli yaralanırken 400'ü aşkını da gözaltına alınmıştır. Bu çatışmalar hakkında ifade edilmesi gereken birkaç konu var. Birincisi çatışmaların kaynağı hakkındadır. Siyonist rejim aslında işgalci ve yayılmacı bir kimliğe sahip olduğundan her daim Mescid-i Aksa'yı tam kontrolü altında tutmaya çalışmakta. Bu nedenle Mescid-i Aksa'ya girme önceliğini Yahudilere verirken çeşitli bahanelerle Filistinlilerin Müslümanların ilk kıblesi, ayrıca tarihi ve mezhebi mekanlardan biri olan bu kutsal camiye girmesine engel olmaya çalışıyor. Bu yasa dışı girişimler Filistinlileri derinden rencide etmektedir. İşgal rejimi bu eylemleriyle gerilimin tırmanmasına sebebiyet vermekte. Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Riyad Mansur bu bağlamda yaptığı açıklamada İsrail'in Kudüs ve Aksa'daki saldırısının İslami veya tarihi bir mekana saldırıdan ibaret olduğu gibi Filistinli Müslüman ve Hristiyanların duygularını rencide ettiğini belirtti. İkinci konu ise Filistinlilerin işgal rejimi İsrail'in cinayetleri karşısında direniş yolunu tercih etmesidir. Çünkü tarihi deneyimleri Siyonist rejimin ancak halk direnişi karşısında geri çekildiğini onlar için göstererek ispat etmiştir. Bu deneyim Lübnan ve Filistin'de görülmüştür.
Siyonist rejim 1980'li yıllarda Beyrut'u işgal ettiğinde halk direnişi nedeniyle Lübnan'ın başkentinden çekilmek ve askerlerini Lübnan'ın güneyine kaydırmak zorunda kalmıştır. Lübnan'ın güneyinde de Hizbullah güçlerinin gösterdiği direniş sonucu İsrail askerleri aşağılayıcı bir şekilde bu bölgeden geri çekilmek zorunda kaldı. İsrail ırkçı rejime 2006 yılında yine Lübnan'ın güneyine saldırdı. Ancak bu savaşta da yenildi ve son 16 senede Hizbullah'a karşı artık hiçbir saldırı düzenleyemedi. Filistin'de Siyonist rejim Gazze şeridini işgal etmek için harekete geçti. Ancak Gazze halkının gösterdiği direniş sonucu bu bölge Filistin direniş gruplarının kontrolü altında kaldı. Bugün Siyonist rejim Gazze'yi yeniden işgal etmeyi aklından bile geçiremediği gibi Gazze'de direniş gruplarının caydırıcı gücünün gelişmesine engel olamıyor. Buna ilaveten Siyonist rejim ağır biçimde Filistin'de bu rejim karşısında halk direnişin artabileceğinden ve direnişin işgal topraklarının içine kadar sıçrayabileceğinden endişe duymakta. Bu tarihi deneyimler bir yandan Siyonist rejimin direniş stratejisi karşısında riski açık olduğu, üstelik her yerde direniş ile karşı karşıya kaldığına, geri çekilmek zorunda kaldığını gösteriyor. Diğer yandan bazı Arap liderlerin Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme ve güçlendirme noktasında ihaneti de Filistin özel teşkilatının bu rejim ile müzakerelerde başarı elde etmemesi gibi durumlar Filistinlilerin bu rejim karşısında tek seçeneğinin direniş olduğunu kanıtlıyor. Burada önem arz eden konu işgal rejimi İsrail karşısında en iyi ve en etkin direniş türünün silahlı direniş olmasıdır. Nitekim Filistinliler son sıralarda feda eylemleriyle işgal rejiminin güvenlik ve istihbarat zafiyat ve açığını da ortaya koyacaktır. Siyonist yerleşimciler ve yetkililerin de korkusuna yol açtılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü röportajımızda Türkiye'nin Irak'ın kuzey bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları ele almıştık. Özellikle dünkü sohbetimizde Irak'ta merkezi hükümetin zafiyetinden yararlanarak Türkiye'nin bu operasyonları gerçekleştirdiği görüşünü paylaştık. Dünkü sohbetimizde yine Irak'ta özellikle bu ülkenin hükümetinin Türkiye'nin saldırılarına gerekli ve yeteri kadar tepki gösterilmediği konusunu da ele aldık. Şimdi bugünkü röportajımızda yine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu operasyonların Türkiye'nin içinde ve iç siyaset arenasında hükümetin politikalarına nasıl yansıyacağı ve seçimlerle ilgili nasıl bir etki bırakacağı konusunu konuşmak istiyoruz. Sayın Kıran, tekrardan hoş geldiniz diyor ve bu operasyonlar yani aslında ilk olarak yapılmıyor. Geçenlerde de yani buna benzer operasyonlar gerçekleşti Irak topraklarında, Suriye topraklarında. Yani bu böyle gitgide devam ediyor baktığımızda. Peki bu nereye kadar sürecek sizce? Özellikle şimdi Türkiye'nin içinde bunun olası yankılarına baktığımızda şimdi efendim AK Parti'nin seçmen tabanında da etkili olup olmadığı konusunda uzmanların yorumları var konuyla ilgili. Özellikle Kürtlerin AK Parti'ye olan bakışları acaba gelecekte önümüzdeki seçimlerde nasıl olacaktır bu operasyonlardan hareketle? Bu konuda da herhangi bir görüşünüz var mı efendim?
Kanımca Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ile koalisyona girmekle, yani MHP'nin meclisteki desteğini almakla Kürtlerle kendi arasına bir mesafe koymuştur. Bu tür Kürdistan bölgesel hükümetinin içinde, toprakları içinde operasyonlar yaparak Kürtlerin tepkisine neden oluyor. Yani ben tahmin etmiyorum ki yani en ufak bir milli duygu taşıyan bir Kürt bu tür operasyonları yani hoşnutlukla karşılamaz. Onu söyleyeyim. Belki doğrudan çıkıp tepki göstermez ama sandığa gittiği zaman en azından orada da bu tür operasyonları yapan bir siyasi partinin hükümet olması istemez. O yönde de oy kullanmaz. Benim kanaatime göre bu operasyonlar Kürt seçmen arasında AKP'ye oy kaybettiriyor. Fakat zaten AKP'de daha çok Kürt seçmene değil, gördüğüm kadarıyla tamamen Türkiye'deki milliyetçi çevrelere, ulusalcı, ırkçı kesime, muhafazakar kesime dayanmak istiyor. Oy deposunu orada görüyor. Ama yani bütün bunlar da tutmaz. Tutmaz, niye tutmaz? Çünkü evet, güvenlik çok çok önemlidir. Bütün ülkelerde güvenlik önemlidir ama güvenlik tek başına da bir hükümeti ayakta tutmaya yetmez veya halkın desteğini sağlamaya yetmez. Bugün Türkiye'de enflasyon resmi rakamlarla %60'ın üstündedir. Dünya genelinde %9'dur. Yani biz dünya genelinin yaklaşık olarak 7 katı, 9 katı resmi rakamlara göre yüksek bir enflasyon yaşayan bir millet, bir ülkeyiz. Yani AKP dışarıda istediği kadar çırpınsın veya ne bileyim operasyon yapsın, bu ona artık oy olarak geri geleceğine ben inanmıyorum. Yani kaldı ki PKK'nın de Kürt seçmen arasında, Kürt halkı arasında ciddi bir desteği kaldığına da inanmıyorum. Kürtler de biliyorlar ki artık yani Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silahlı mücadeleyle herhangi bir şey elde etmemeyeceğini biliyorlar. Kaldı ki PKK'nın gayesi de bir şey elde etmek değildi. Gayesi bir şey elde etmiş etmek olsaydı Meşru Kürdistan hükümetine karşı direniş göstermezdi. Meşru Kürdistan hükümetinin egemenliği altındaki ve yetkisi altındaki bölgelerin Bağdat'a bağlanması için çaba göstermezdi. Dolayısıyla sorun yani bir bence Kürtler bir otorite kurmasın, kendi siyasal geleceğini tayin etmesin sorunudur. Yoksa sadece PKK PKK terörle mücadele sorunu olduğunu da düşünmüyorum. Yani Türkiye Devleti oldum olası Kürtlerin siyasal bir hak elde etmesini kendi güvenliği için bir tehdit algısı olarak görmüştü. Ki bu çok yanlış bir algıdır. Çünkü Türkiye'deki nüfusun işte bir Kürt'tür. Yani kanınca her demokratik hükümet, her demokratik siyasi parti Kürtlerin hassasiyetlerini dikkate almak durumundadır. Kürtlerin yani duygularını incitmeyecek tutum ve davranışlarda bulunmaz o hassasiyetini göstermek zorundadır. Ben böyle düşünüyorum. Ne var ki Kürtlerin bu ara dağınık siyasi yapılanması da doğru düzgün bir tepki ortaya koymaması da bu tür tutumları, operasyonları özendirmiş mi oluyor diyelim veya cesaretlendirmiş oluyor. Kanımca yani hükümetin yaptığı da çok doğru olduğunu hiç düşünmüyorum. PKK'nın yaptığını da biz doğru olduğunu düşünmüyoruz. Yani bunun nereye kadar sürer diye soruyorsanız, ne zaman ki küresel güçler Orta Doğu'ya istikrarın gelmesini sağlamak için inisiyatifi ele alsa, o durumda Türkiye'nin de bölgedeki hareket kabiliyetini kısıtlamış olurlar. Yoksa bugünkü haliyle ne Suriye ne de Irak Türkiye'nin bu tür operasyonlar yapmasına engel olabilecek güçte değildir, karşı koyamazlar. Olay biraz da bundan kaynaklanıyor ama ne zaman ki diyelim ki istikrar Suriye'ye geldi, istikrar Irak'a geldi, istikrar Kürdistan bölgesine geldiği zaman Türkiye'de bu tür bir operasyon yapmayacaktır. Ne zaman PKK de silahları bırakırsa, yani Türkiye devletiyle karşı silahlı mücadeleden vazgeçerse, ben zannedersem bu da yani Türkiye'nin bu tür operasyon yapılmasını engellemiş olacaktır.
Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Size çalışmalar diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Ben de teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Hak Var Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile konuştuk. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarının Türkiye'nin içindeki siyasete nasıl yansıyacağı ve iktidarın bundan nasıl nasibini alacağı konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın baskılara, kuşatmaya ve terörizme karşı direnmenin direniş mücadelesinin temeli olduğunu vurgulaması, İran'da Dünya Kudüs Günü etkinlikleri için hazırlıkların yapılması gibi haberlere yer verirken, Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin Suriye'ye saldırılarına karşı Suriyeli yetkilinin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, işgalci Siyonist rejimin Filistin topraklarına yönelik tekrarlanan saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasının korsan rejimi uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmeye teşvik ettiğini söyledi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın bildirdiğine göre, Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Bessam Sebbah, Pazartesi akşamı Güvenlik Konseyi toplantısında uluslararası toplumun sessizliğinin bölgenin güvenlik ve barışını ve uluslararası kuruluşların güvenirliğini gerçek anlamda tehlikeye atacağını vurguladı. Sabah, Siyonist İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını ülke ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit olarak niteleyerek Birleşmiş Milletler Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları kınaması ve derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Ummanlı heyetin Sana'da İnsanullah Hareketi ile Yemen'deki ateşkes ve barış sürecini görüşmesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin İran ile Suudi Arabistan'ı Fars Körfezi bölgesinde önemli iki ülke ve kendi çevreleri ötesinde etkiye sahip aktörler nitelendirmesi, doğal olarak Tahran ile Riyad arasında uygun ilişkilerin iki ülkeye yarar sağladığı gibi bölge ve dost ülkelerde bundan faydalanacağını dile getirmesi gibi haberler göze çarparken, Cevan gazetesinde Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreterinin düşmanların Müslümanlar arasında tefrikacı girişimleri hakkında uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri, düşman İslam ümmeti arasında tefrika ve savaş çıkarmak ve kan dökülmesi için tekfirciliği kullanıyor dedi. İran Press'in bildirdiğine göre Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, Kur'an'a tevessül, birlik ve izzetin anahtarıdır adlı özel toplantıda düşmanların İslam dinleri arasında tefrika çıkarma girişimlerine karşı uyarıda bulunarak şöyle dedi. Bugün kimileri İslam'ın birliğini zedeleyerek düşmanın İslam ümmeti arasında tefrika çıkarma ve kan dökme aracı olan tekfirciliği bazı İslam mezheplerine karşı kullanıyor. Toplantıda konuşan Ehl-i Sünnet Cuma imamlarından Mamusta Şeyh Aziz Babayi de Kur'an'ın Müslümanlar ile İslam mezhepleri arasındaki birlik ve beraberlikteki rolüne vurgu yaparak İslam düşmanlarının Kur'an'ı insanların hayatından çıkarmak istediğini, bu komplonun karşısında durmak gerektiğini vurguladı. Dünya Direniş Alemleri Birliği Başkanı Şeyh Mahir Hamud ise toplantıda yaptığı konuşmada Filistin halkına yönelik zulümlere atıfta bulunarak Filistin halkı tüm sorunlarına rağmen Mescid-i Aksa'ya gidip bu camide namaz kılarak Kur'an'ın tavsiyelerine uyuyorlar ve diğer ülkelerdeki Müslümanların mazlum Filistin halkının bu davranışını örnek alması gerekiyor diye kaydetti.
Hemşehri gazetesinde İslami İran Yargı Erki Sözcüsü'nün Dünya Kudüs Günü ile ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran Yargı Erki Sözcüsü Kudüs Günü'nün yaklaşmasına atıfta bulunarak bugünü İslam ümmetinin Kudüs'ün kurtuluşuna yönelik birliği için bir zafer günü olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, Filistin meselesini sürekli gündemde tutmak, dünya Müslümanlarının Filistinlerle dayanışmasını ilan etmek ve Kudüs'ü kurtarmaya yönelik güçleri seferber etmek için mübarek Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etmiştir. İran Press'in bildirdiğine göre İran yargısının sözcüsü Zabihullah Hudayan salı günü yaptığı açıklamada Kudüs gününün tek bir dine veya belirli bir dine değil dünyadaki tüm özgür insanlara ait olduğunu vurguladı. Hudayan açıklamasının devamında Kudüs gününün şüphesiz baskı ve ırk ayrımcılığına karşı bir mücadele günü olduğunu belirterek Kudüs günü yürüyüşüne katılarak işgalci rejimin Kudüs'te işlediği cinayetleri kınayacağız diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Kudüs Günü, İslam ümmetinin haykırış ve direniş günü.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni, Filistin halkını destekleme doğrultusunda bu halkın İsrail rejimi ve yandaşlarının pençesinden kurtarılması için 1979 yılında Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak ilan etmiş ve dünya Müslümanlarını bugün de birlik olmaya ve Filistin halkına destek vermeye çağırmıştır.
Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizi dinliyorsunuz.
İran İslam devrimi üzerinde bir yıl geçti bir sırada 7 Ağustos 1979 tarihinde İmam Hümeyni dünya Müslümanlarından Kudüs günü olarak adlandırdı. Mübarek Ramazan ayının son cumasında yürüyüşler düzenleyerek Müslüman Filistin halkının yasal haklarını savunmak için birbirleriyle dayanışma içinde olduklarını sergilemeye çağırdı. İmam Hümeyni Kudüs günü hakkında şunları buyurdular. Kudüs günü sadece Filistin günü değildir, İslam günüdür. Kudüs günü bir dünya günüdür ve sadece Kudüs'e özgü bir gün değildir. Mazlumların zalimlerle mücadelesi günüdür.
Daha doğrusu Kudüs günü İslam ümmetinin Siyonist rejimin Filistin ve diğer İslam ülkelerindeki cinayetlerinin karşısındaki birliği ve iradesinin simgesidir. Dünya mazlumlarının diktatörlere karşı durduğu ve kendi evlatlarının kanıyla gaspçı Siyonist rejimin çirkin yüzünü ortaya çıkaran mazlum bir milletin haykırış günüdür. Ramazan ayının son cumasının Kudüs günü olarak adlandırılmış olması birçok aydın ve sanatçının desteğini beraberinde getirmiştir ve haber kaynaklarının bildirdiğine göre günümüzde İran dışında dünyanın farklı kıtalarındaki sayısının 80 ülkeye varan dünyanın farklı ülkelerinde Kudüs günü yürüyüşleri ve törenleri düzenlenmektedir.
İslami görüşe göre Mescid-i Aksa'yı içinde bulundurduğundan dolayı Kudüs-ü Şerif çok yüksek bir değere ve büyük bir öneme sahiptir. Kudüs-ü Şerif'in önemi bu kutsal yerin Allah'ın peygamberlerinin yaşadığı ve gönderildiği Müslümanların da ilk kıblesi ve yüce peygamberin göğe çıktığı yer olmasından kaynaklıdır. Kaldı ki Kudüs Yahudiler ve Hristiyanlar için de dini ve mezhebi açıdan özel bir konuma sahiptir.
Bu yüzden Kudüs-ü Şerif, Siyonistler için büyük bir önem arz ediyor. Siyonizm elebaşları, sahte rejimlerinin hayat ve bekasını bu kutsal şehre dayandırmıştır. İşte bu bağlamda Siyonist elebaşları son 20 yılda ve şu anda da milyarlık maliyetlerle devam ettirilen yumuşak programlarının önceliğinin ve güçlerin büyük bir kısmını yerleşim alanları ve başta Kudüs-ü Şerif olmak üzere işgal topraklarını Yahudileştirmeye ayırmıştır. daha doğrusu Siyonist yerleşim birimlerini genişletmek ve başta Kudüs etrafı olmak üzere işgal altındaki bölgeleri Yahudileştirmeye önemli ölçüde ağırlık verilmesi, Siyonist rejimin Kudüs'ü yok etme planlarının başında geliyor.
Tahran Radyosu.
Dünya Kudüs Günü törenlerinden her yıl düzenlenmesi, direniş ve intifada kültürünü Müslüman milletlerin kamuoyunda yaymasının yanı sıra çocuk katili sahte Siyonist rejimin mahiyetini ortaya çıkarmaktadır ve Müslüman milletlerin ve tüm insanların ana ve ortak düşmanı olan Siyonist rejim karşısında birlik olmasını tekrar vurgulamakta. Bu yıl Dünya Kudüs Günü merasimleri İsrail rejiminin son dönemdeki cinayetlerinin ve hareketlenmelerin şiddetlendiği bir sırada düzenlenmektedir ve bugünün önemini daha da artırmıştır.
Diğer yandan Siyonist düşmanla mücadele yöntemi bazı değişikliklere uğramıştır. Başlangıçta Siyonist işgalcilerle taşlarla savaşan Filistinliler, şimdi füze gibi silahlarla donatılmış ve işgalcileri topraklarından kovmak için daha güçlü motivasyonları vardır. Siyonist rejimi korkutan mesele, güvenliğinin zayıflaması ve zarar görmesi ve bu gaspçı rejim karşısında Filistinli gençlerin ve halk gruplarının faaliyetlerinin pekiştirilmesidir. Aslında bazı Arap rejimlerinin müzakere süreci ve uzlaşmaları şimdiye kadar Siyonistler için sonuç vermemiş ve bugün Ürdün Nehri Batı Şeria halkı mücadelelerinde Gazze Şeridi halkına katılmıştır. Uzlaşma süreci Filistin halkının sert öfkesine neden olmuştur ve mücadeleleri yeni bir aşamaya getirmiştir.
Geçen yıl İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Filistin meselesinin İslam ülkeleri arasında hala en önemli ve yaşayan ortak mesele olduğunu belirterek şöyle dedi. Siyonistler ilk günden itibaren gasp edilmiş Filistin'i bir terör üssü haline getirmiştir. İsrail bir ülke değildir. Filistin halkına ve diğer Müslüman milletlere karşı terör garnizonudur. Bu acımasız rejimle savaşmak, zulme ve teröre karşı savaşmaktır ve bu bir kamu görevidir.
Direniş eksenini akıllıca şekillendiren ve yönlendiren bu alanın en iyi örneği İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani'dir. Bu şehit büyük devrim liderliğinin yönergeleriyle sonuna kadar bu uğurda direndi ve Amerikan teröristleri tarafından şehit edildi. Şehit Süleymani Filistin'e ve direniş cephesine karşı rolünü ve misyonunu iyi şekilde ve sorumluca yerine getirenlerden biriydi. Bunun örneği direniş cephesini güçlendirmek, Gazze'deki Filistin halkına destek vermek ve Hizbullah ve direniş cephesinin Siyonist rejime karşı zafere ulaşmasıdır.
Dünyanın her yıl Filistin ve Kudüs-ü Şerif meselesiyle dayanışma içinde olması, Siyonistlerin bu kutsal şehre ve Mescid-i Aksa'ya karşı saldırganlığı ve komplolara karşısında başta Kudüs halkı olmak üzere Filistin milletinin mücadele ruhunu güçlendirdi, apaçık ortada. Ve bunun örnekleri bugün Filistin halkının Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'daki direnişinde gözlemlenebilir.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kudüs Günü üzerine hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ederken, bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Kırmızı, sarı alevler size neyi hatırlatıyor? Öyle acımasız alevler ki bazen her şeyi yutuyorlar. Gerçi çok güzeller, fakat bazen biraz dikkatsizlik veya bir insanın yaramazlığı nedeniyle büyük bir faciaya sebep olup bir ev, mahalle veya hatta bir bölge veya ormanı küle çevirebilir. Herkes elinde bir kova su ile koştururken veya küle dönen evlerden yükselen çığlıklar her taraftan duyuluyor. Bir saniyeden az bir sürede yer sallanıyor ve dünya tüm ihtişamı ile bir yığın toprağa dönüşüyor. Büyük Richter ölçeğindeki depremler sadece birkaç saniyede binlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanması veya evsiz kalmasına sebep olabiliyor. Öyle bir facia ki yıllar geçmesine rağmen geri kalanlar için hala şaşkınlığı ve üzüntüsü devam ediyor. Yağmur yağıyor, tane tane. Sevgi dolu, narin ve taze damlacıklar kırbaça dönüyor. Şimşekler çakarak insana korku salıyor. Kısa bir süre içinde ıslak toprak kokusu askın selin gürültüsüne karışıyor. Rüzgar esiyor. Ağaçların dalları rüzgarda dans ederken kuşların yuvası ağaçlardan düşüyor ve rüzgarda sallanan ağaç dalları fırtına ile boğuşuyor. Bu sefer sadece kuşların yuvası değil, ağaçlar da devriliyor. Kar yağıyor, her taraf bembeyaz. Kar beyazı dağlardaki örtü korkunç bir gürültü ile büyük kütleler halinde tüm güzel rüyaları ölüm vadisine sürüklüyor.
من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع
Allah'ım, ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, biz kurtulduk. Hadiseler
ve belaların kalbinden, boğucu enkazlardan, yürekleri hoplatan gök gürültülerinden, sel baskını ve diğer binlerce beladan. Gaflette yaşıyoruz ve güvenlik ile huzura şükretmedik. Huzur ve güven bir duvar çatlayınca ve bir cam kırılınca değerli oluyor. Allah'ım, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, senin acıman bizim cehaletimizden çok fazladır. Bir kitapta Allah'ın lütfu bizi günahımızdan çok fazladır diye okudum ve kendimle sürekli tekrarlıyorum. Allah'ım, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Doğadaki olaylar insanı gafil avlayıp korkuttuğunda huzur bulmak için ayat namazı kılınır, kendimize geliriz. Bir olayın derinliklerinde yavaş yavaş kendimizi buluyor ve daha o zaman senin ayetlerini görmeyi hatırlıyoruz. Biz ziyan görmüş kullarız. Duanın kahrını görmeden yer ve göklerin sessizliğini kavrayamayız.
Tahran Radyosu.
Allah'ım, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Her şey senin iradendedir. Doğa tüm özellikleriyle senin gücünün göstergesidir. Ve biz unutkan kulların kadir şinas değiliz. Bir kuş yuvası ağaçtan düşmedikçe evimizi merak etmeyiz. Şimşek çakmadıkça kenti merak etmeyiz. Ayaklarımız altındaki toprak gürültü ile yarılmadıkça üzerinde kibirle görürüz. Ey dostu olmayanların dostu! Biz doğanın sevgisini sevgiyle karşılamayız ve öfkesini de bizim sevgisizliğimizin sonucudur. Senin öfken değil. Ey güveni olmayanların güvenliği! Bunlar bir olay değil. Bunlar kibir ve gururdan kurtulmak için bir ibrettir. Küstahlık ve unutkanlıktan, cehalet ve sessizlikten, bizi kucakla ve bize sığınak ol. Bizi insafsız olduğumuz ve kadir şinas olmadığımız için bağışla. Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey güveni olmayanların güvenliği. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Ya imade men la imadele, ya senede men la senedele, ya zuhre men la zuhrele, ya hirze men la hirzele, ya gıyafe men la gıyafele, ya fahre men la fahrele, ya izze men la izzele, ya mu'ine men la mu'inele, ya enise men la enisele, يا أمان من لا أمان له سبحانك يا لا إله إلا أنت
Allah'ım, ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, bir türbenin avlusunda oturmayı çok özledim. Bir ziyaretçi türbe güvercinlerine buğday dökerken, bir erkek avludaki havuzdan abdest alsın, müezzin sesi yankılansın. Günlerden perşembe ve Fatiha okunacak, helvanın kokusu duyulsun. Ben olsam ve Allah ve tazelensem. Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, beni bir ziyarete çağır. Burada herkes iyi. Fakat bir saniye önce cehennemdeydi. Girmek için izin isterken moralleri değişiyor. Allah'ım, sen nasıl da halleri değiştirirsin? Kime sorsam bilmem der. Fakat cehennemdeydim. Fakat şimdi çok hafifim der. Allah'ım, ey ancak kendisine rağbet edilen, kime neyin hasretini çektiğini sorsan, araba, ev, mal, mülk diyebilir. Fakat ben bir türbenin sakin bir köşesinde oturmaya ve dua sesini duymaya hasretim. Kerbela ziyaretçilerine gıpta ediyorum. Acaba onları benden daha mı çok seviyorsun Allah'ım? Ben de şair gibi korkarım, kalsın içimde Kerbela'nın arzusu, mısrasını mırıldanıyorum. Hafız-ı Şirazi divanını açıyorum, o benim acılarımla aşina, beni umutsuz bırakmaz. Bahçenden bir meyve koparsam ne olur? Senin ışığında biraz otursam ne olur? Ya Rabbi, Selvi boylunun gölgesinde yanmış olan ben bir an otursam ne olur? Çevreme bakıyorum. Evet, rüya değil, uyanığım. Bir otobüs dolusu Kerbela ziyaretçilerinin arasındayım. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan. İnsan nasıl olur da bir ömür koşar, senin dergahına dua eder ve bir göz kırpmasında duaları kabul görür. Ve her ne kadar nasıl olduğunu sorduğunda bilemiyorum Allah istedi der. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Sadece Kerbela'ya varmamıza az kaldığını biliyorum. Nasıl hissettiğimi söyleyemem. Çok zor. Fakat Kerbela'ya giden bir otobüste olmam hiç uyanmak istemediğim tatlı bir rüya gibiydi. Nasıl da inanılmazdır. Bir ömür dua ediyorsun. Allah duanı gerçekleştirdiğinde inanamıyor, gözlerin yaşla doluyor ve gözlerinin ıslak perdesi minareleri net olarak görmeni engelliyor. Her şeyden daha da önemlisi, Allah'ım, senin beni sevmendir. Beni Kerbela ziyaretçisi yapmışsın. Artık evime hiçbir üzüntü götürmeyeceğim. Tabii eğer Beynul Harameyn'den vedalaşacak cesaretim olursa. Allah'ım, buraya kimse eli boş gelmemiş ve eli boş da dönmeyecektir. Herkes kalbi kırık gelmiş. Sanki hepimiz cehennemden kurtulmuşuz. Herkes hafifleşmek için bir köşe bulmuş. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, ey öfkesinden, kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan, ey ancak kendisine rağbet edilen, ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan, ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya men la mefarra illa ilay, ya men la mefzara illa ilay, ya men la maksada illa ilay, ya men la menca minhu illa ilay, ya men la yurgabu illa ilay, ya men la havle ve la kuvvete illa bi, ya men la yusteranu illa bi, ya men la yutevekkelu illa عليه. يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız sohbetimizin sonunda Cevşeli Kebir duasının bazı bölümlerini ele aldık. Sizlerden ayrılmadan önce programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.inip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, İslam Cumhuriyeti'nin Şecere-i Teyyibe'ye benzeterek onun kalıcılaştığını ve güçlendiğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an'ın ayeti şerifi şöyle buyuruyor. Görmedin mi Allah nasıl örnek getirmedi? Temiz söz tertemiz bir ağaca benzer. Kökü sabittir, dalları budakları gökte. Meyvesini her zaman verir Rabbinin izniyle. Tayyip kelimesi doğru eylem, temiz eylem, Allah için eylem gibidir ki bu geriye kalıyor, yerde kök salıyor, güçleniyor ve faydalı olur. İslam Cumhuriyeti nizamı bir nizam olarak, bir hükümet olarak, siyasi bir düzen olarak güç açısından 30 yıl öncesine benzemez. İki ayet sonra şöyle buyuruyor. Allah insanlara dünya yaşayışında da, ahirette de O sabit sözle sebat verir. Yine aynı tespit ve ispatı tekrarlıyor. Bu faktörleri görmek gerekir. Bizim hesaplarımızda bu faktörler hesaba katılmalı. Tüm saadet ve şekavet ve ilerleme ve gerileme faktörleri ve başarıya ulaşmalar veya ulaşmamalar, duygu ehli olanlar, maddiyat ehli olanların gönül bağladıkları sıradan maddi faktörler çerçevesinde kısıtlanamaz. Bu faktörler yanındadır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.